A20 23 sayfa 224. Kurtarır dedi Melis emin bir tavırla. O hem akıllı hem de çalışkan. Üniversite sınavlarında kesin istediği yeri tutturur. Şu hale bak, ben buraya içim açılsın diye gelmiştim. Bu kez de Serhat'ın sorunları karşıma çıktı. Bir yıl ne oluyor bize? Bir yandan gelecekle ilgili belirsizlikler, karar verme zorunluluğu, sınavların stresi, bir yandan aileler ve sevgililerle sorunlar. Yani şimdi Ebru ile ilişkisini kesmiş mi? Bu hafta sonu söyleyecekti. Belki de söylemiştir bile. Zavallı kız. Daha az önce atıp tutuyordun kıza dedi Esin. Şimdi acıyorum dedim. Cüneyt'le kendimi düşünerek. Neyse canım dedi Esin. Artık bu konudan sıkılmış gibi. Nasıl olsa Serhat doğru karar almış. Zaten önemli olan da bu. Ama çok acı çekiyor diyerek içini çekti Melis. Savaşmadan hiçbir şey başarılamaz dedi Esin. Esin dedim. Bugün de filozofluğun üstünde. Yalan mı? Hadi artık biraz da vitrinlere bakalım dedi Melis. Vitrinlere bakmayı oldum olası sevmem ama bunalım ortamından çıkacağız diye memnuniyetle kabul ettim. Akşam eve geldiğimde annem Sırma'nın aradığını söyledi. Tabii hemen telefona koştum. Arıyorum yoksun, oh gez bakalım. Annen anlattı, yeni işinde ilk günün bayağı iyi geçmiş. Evet, hiç fena değildi. Peki Cüneyt'ten bir haber var mı? Ne bir ses ne bir nefes. Anlaşılan sana fena bozulmuş. Yok, benim ona bozulmama ne demeli? Hem bak tamına bir hafta oldu. Ne aradığı var ne sordu. Sen bir şeyler düşündün mü? Ben diyorum ki evet sen onu ara. Yani çok yaşa sen Sırma. Ne kadar da ilginç bir çözüm bulmuşsun. Dur hemen lafı ağzıma tıkama. Sen bu gece bir ara bakalım ne istiyor. İyi giderse ne ala yoksa ne? Yoksa ben onu burada alıp bulup ağzını ararım. Bence sen onun ağzını ara ben ona göre arayayım. Fena fikir değil. Bence en iyisi bu. Pekala ben onunla bir konuşayım ama sakın benim bildiğimi belli etme. Daha neler? Tabii ki belli etmeden konuşacağım. Ve böylece biraz daha konuştuktan sonra telefonu kapattık. Ya sevgili Kirazacığım işte böyle. Sorunlar. Sıla'nınki bir türlü, Serhat'ınki bir türlü, benimki başka bir türlü. Serhat'ın aramıza şeffaf duvarlar var tanımlaması ne kadar düşündürücü. Ben de Cüneyt'le ilgili olarak aynen öyle hissediyorum. 14 Ekim Çarşamba. Bugün Mahalle Hanım, çocuklar bir fikrim var dedi. 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etmeye ne dersiniz? Herkes önce bir şaşırdı. Öyle ya, şimdiye kadar 10 Kasım'da hep okulda program yapmıştık. Sonra bu fikir hepimizin hoşuna gitti. İyi olur hocam, bence gidelim. Evet, bence de diye sesler yükseldi. Mahalle Hanım, her yıl aynı programları yenileyip duruyoruz dedi. Bu yıl değişiklik bir şey yapalım. Ataya saygı gezisi düzenleyelim. Anıtkabir'i, müzeyi gezelim. Hem duyduğuma göre bu yıl pek çok okul 10 Kasım'da Ankara'ya gidecekmiş. Neden biz de gitmeyelim diye düşündüm. Gidelim. Üstelik pek Ankara'yı hiç görmedim. Tamam öyleyse dedi Muhalle Hanım. Kız evde ailelerinize bir sorun. Sonra kaç kişi gelebilecek bana bildirirsiniz. Ben de ona göre bir otel yer ayırtır program yaparım. Çok güzel fikirdi doğrusu. Buna karar verdiğimize göre diğer konu hakkında konuşabiliriz. Hangi konu hocam? Yani gelecekle ilgili kararlarınız hakkında düşünecektiniz ya. İşte o konu hakkında. Sınıfta bir sessizlik oldu. İçinize söyleyecekleri olan var mı? Yine bir sessizlik ve bir de baktım elim havada. Evet Sera. Hocam ben ilgi duyduğum alanları araştırmaya başladım. Buna çok sevindim Sera. Seni kutlarım. Turizme ilgi duyuyorum. Kendimi sınamak için bir seyahat acentesinde hafta sonları çalışmaya başladım. Ne kadar güzel. Mahalle Hanım öylesine etkilenmişti ki kendimle pek bir gurur duydum. Ayrıca annemin üniversitede öğretim görevlisi olan bir arkadaşı var. Annem ona benim ekonomiyi de düşündüğümü ama hiçbir bilgim olmadığından bocaladığımı anlatmış ve ne yapmamız gerektiğini sormuş. Bak bunu bana söylememiştin Toprak. Konu gündeme daha dün geldi de ondan dedi. Muhalle Hanım'a dönüp anlatmaya sürdürdüm. Annemin arkadaşı bu sorumu çok yerinde bulduğunu, çünkü çoğu öğrencinin bilinçsiz seçim yaptığını, dersler başlayınca da konudan hiç hoşlanmadığından farkına varıp dış kırıklıkları yaşayarak başarısız olduğunu anlatmış. Muhalle Hanım sözümü kesti. İşte benim de sizlere anlatmak istediğim buydu. Konunuzu seçerken sevip sevmediğinizi araştırın demekle bunu kastediyorum. Evet Sarı, kusura bakma, sözünü kestim. Devam edebilirsin. O nedenle benim kütüphaneye gidip ekonomi hakkında bir iki kitap alıp okumamı, ayrıca gazetelerin ekonomi sayfalarını izlememi önermiş. Böylece bu konuyu sevip sevmediğim hakkında derinlemesine olmasa da en azından bir izlenim edinmiş olur demiş. Çok güzel Sarı, sadece kendine değil arkadaşlarına da yardımcı oldun. Duydunuz da çocuklar, seçeceğiniz konuları iyice araştırmalısınız. Yani şimdi sen bu kitapları ve gazete yazılarını okuyor musun diye sordu Toprak. Dedim ya, bunları annemle dün gece konuştuk. Onun için bugünden başlayarak ekonomi sayfasını okumaya çalışacağım. İlk fırsatta da konu hakkında bir iki kitap karıştıracağım. Seni kutlarım Sera, dedi Mualla Hanım. Hem de ikinci kez. Sonra sınıfa döndüm. Çocuklar, her şeyin bir zamanı vardır. Gülme zamanı, ağlama zamanı, çalışma zamanı, eğlenme zamanı. Şimdi ise söyleyeceklerini iyice algılamamızı istercesine bir an durdu. Oturup düşünme zamanı. Sizlerin kendi isteklerinizi, beklentilerinizi sorgulama zamanı. Kendinizi tüm kalıplardan sıyırarak düşünmelisiniz. Ben her birinizin çok özel kişiler olduğuna inanıyorum. Sizler bir teksiniz. Var mı bir ikinciniz? Var mı bir başka Melis, bir toprak, bir sıla? Ve işte bu nedenle ben, Serhat'ın, Dilek'in, Sera'nın kendi değerlerini ortaya çıkarmalarını ve kendilerine özgü bir yaşam çizgisi çizerek kendi hayatlarını yaşamalarını istiyorum. Kalıplar sizi bağlamasın. Mesleğinize sadece para, sadece şöhret ya da aileniz öyleyse diye değil. Kendi istek ve yeteneklerinizi buluşturarak seçmelisiniz. O zaman yaptığınız işte mutlu olursunuz. Severek yapılan bir işte başarıyı peşinden sürükler. Ve bu getirir sizi kendi ayaklarınızın üstünde durabilmeye. Sıraların arasında dolaşmaya devam etti. Düşünmeden, araştırmadan kalıpları yaşamak, mutluluğu başkalarının gözlerinde aramaktır. Eğer mutluluğunuz hep bir başkasının beğenisine ya da kendinizin dışında nedenlere bağlıysa mutsuzluğu garantilediniz demektir. Aileniz öyle istedi diye ya da şu anda geçer meslek filanca diye bir seçim yaparsanız bu sizi kendinizden uzaklaştırır. Başkalarına ya da sizin dışınızda nedenlere bağlamış olursunuz yaşamınızı. Böyle bir davranış sizin kendi hayatınızı yaşamanızı engeller. Size mutluluk vermeyen bir kısır döngü içinde mola verirsiniz kendinize. Tahta yöneldi. Şimdi yazacaklarımı da defterinize not edin ve bu sözler hakkında da düşünün. Mutluluğu başkalarının gözlerinde aramayın. Aylin, hocam sinir oluyorum. Annenle babam hep bana karıştırıyorlar. Yok şunu oku, yok bu mesleği seç diye dedi. Bir dakika Aylin, bir dakika. Sakın beni yanlış anlamayın çocuklar. Ben sizlere körü körüne ailelerinin önerilerini reddedin demiyorum. Tam tersine onları dinleyin. Hem de çok iyi dinleyin. Çünkü bir kere onlar hayatta sizi en derinden, en yoğun seven ve düşünen kişiler. Ayrıca deneyimleri de var. Ama hocam, dur sözümü tamamlayayım. Aylin, onları dinleyin. Öğretmenliğinizin önerilerini dinleyin. Hatta arkadaşlarınızı ve konunun dışındaki kişileri de dinleyin. Hiç ummadığınız biri bir sözüyle sizlere bir ufuk açabilir. Kısaca herkesi dinleyin. Sonra oturup bunları istek ve yeteneklerinizle karşılaştırın. Uyuyorsa ne âlâ, uymuyorsa, özellikle de ailenizin fikirleriyle uyuşmuyorsa bunu karşılıklı konuşun. Anlatın onlara. Konuşa, düşüne sonuçlara verin. O nedenle ben istediğimi yaparım gibi bir tavır içine girerek ailenizin önerilerini hemen reddetmeyin. Bu da yanlış olur. Bilmem anlatabildim mi, dedi ailene bakarak. Sonra sözlerini sürdürdü. Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi ben öğretmenliği bırakıp balerin olmak istiyorum desem bu olacak iş mi? Bir kere yetenek bende yok. İkincisi bu yaştan sonra balerin olmak için ne vücudum ne de hareketliliğim yeter. İsteklerinizi yeteneğinizi buluşturun derken bunu kastediyorum. Seçimlerinizde yeteneklerinizi göz önüne alarak gerçekçi olun. Aklınız duygularınızı dengelesin. Örneğin Dilek'ten matematik profesörü olmaz değil mi? Hocam beni bırak. Bütün sınıf kahkahadan kırıldı. Dilek matematik konusunda aynen benim gibi. Değişik zeka türleri var Burak diyerek Dilek'i savundu Mualla Hanım. Araştırmalar sonucunda zekanın değişik türleri olduğu ortaya çıkmış. Bundan böyle matematiği olanlar zeki, olmayanlar zeki değil fikri geçerli değil. Matematiksel zeka olduğu gibi örneğin sanatsal, duygusal ve bilimsel zeka türlerinden de söz ediliyor artık. Evet dedi Dilek Burak'a. Bir şey mi demiştin? Bu kez herkes Burak'a güldü. Şimdi sizlerle bu konuyu ilgili olarak Erdal Atabey'in bir köşe yazısından bazı bölümleri okuyacağım. Birkaç yıl önce okuduğumda çok beğenmiş, kesip saklamıştım. Ama önce biraz müzik, müzik, müzik diye bağırıştık. Bu kez dinleyeceğimiz Rodrigo'nun gitar konçertosu. Rodrigo, klasik gitar için dinlemeyi doyamayacağımız parçalar beslemiştir. Evet, şimdi size gitar konçertosu eşliğinde Erdal Atabek'in kendi değerleriyle buluşmamak başlıklı makalesinden bir bölüm okuyacağım. İnsan için hayatı boyunca en acı olan kendi değerleriyle buluşamamaktır. Kendi değerlerini bulamayıp bu değeri başkalarının gözünde aramak, zorunda kalmak belki de hayatımızın en büyük trajedisidir. İlk çocukluk yaşlarından beri kendi değeriyle buluşması önlediğimiz, onlara sadece bizim verdiğimiz değerlerle var olmayı öğrettiğimiz çocuklar artık kaçınılmaz bir mutsuzluğun adaylarıdır. Kendi değerleriyle buluşamayan, başkalarının değerleriyle yaşamayı öğrenen, bunun için de özgüveni olmayan çocuklar, ileride böyle gençler olacak, daha ileride yetişkinmemiş erişkinler olacaklardır. Artık onlar için varoluş biçimi, kendilerini başkalarının gözünde değerli kılma olacaktır. Bunun için para kazanacaklar, bunun için para harcayacaklar, bunun için ünvanların, etiketlerin peşinde koşacaklardır. Ama hiçbir zaman kendilerine güvenemeyecek, hiçbir zaman ruhsal doyuma ulaşamayacak, doğal olarak da mutlu olamayacaklardır. İşte eğittik, eğitiyoruz dediğimiz, orayı kazanıp burayı kazanacak dediğimiz çocuklarımıza yaptığımızın aslı budur. Buna eğitim demek, gelecek yüzyılda yaşayacak çocuklarımızı tüketmek, kendimizi de kandırmaktır. İnsan hayatı boyunca mutlu olmak için yaşar. Mutluluğun yolu da istediğimiz alanda üretmek, ürettiklerimizi paylaşmak, üretim ve yaratı gücümüzle yaşadıklarımız arasında denge kurmaktan geçer. Buna hizmet etmeyen bir eğitimde daha iyi bir dün ya daha mutlu bir insan hedefine katkısı yoktur. Kaygı duymamız gereken asıl konu da bu olmalıdır. Okumasını bitirince insanı düşünmeye iten ne kadar vurucu bir yazı değil mi dedi. Kimseden ses çıkmadı. Hepimiz dinlediklerimizi özümsemeye çalışıyorduk sanırım. Haydi şimdi ders saatinde sonuna kadar müzik dinleyin dedi. Mualla Hanım önündeki kağıtları okumaya başladı. Akşam eve vardığımda annem henüz gelmemişti. Fırsat bu fırsattır deyip Sırma'yı aradım. Sırma, Cüneyt'le konuştun mu? Konuştum. Ne dedi? Çabuk söyle. Önce havadan sudan konuştuk. Sonra da aldırmaz bir tavırla. Sırma'dan ne haber dedim. Çok iyi. Senin Sırma'dan haberin yok mu ki bana soruyorsun dedi. Ay Sırma anladı galiba. Yok canım haklı sıra benim de ağzım arıyor. Sonrası. Bugünlerde fırsat bulup da konuşamadım. Onun için soruyorum dedim. O ne dedi? Biz de konuşamadık dedi. Ben de niye aramıyorsun öyleyse dedim. Çok iyi Sırma. Ne bileyim kurslar, dersler vakit olmuyor ki dedi. Şuna bak insan bir telefon etmeye zaman bulamaz mı? Ben de aynen öyle söyledim. Bir telefon etmeye nasıl vakti bulamazsın dedi. Ne dedi? Sıra da sanırım bu yüzden bana kızgın dedi. Günaydın. Ben de öyleyse ara onu dedim. Yani artık bundan açık nasıl söyleyebilirim? Evet haklısın. Çok teşekkürler Sırma. Bir şey değil bebek. Eminim bugün yarın seni arar. Ah umarım. Üzme kendini demesi kolay. Merak etme artık arar. Köşeli çetonu şimdi düşmediyse hiç düşmeyecek demektir. O sırada kapının çalındığını duydum. Sanırım annem geldi. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler diyerek telefonu kapattım. Şimdi yine beklemeleri oynayacağım. Öf. Akşam yemeğimizi yerken anneme mahalle öğretmenim bizleri Anıtkabir'e götürmek istediğini söyledim. Güzel bir fikir dedi. Zaten anneme Mahalle Hanım'ın düşünceleri birbirine çok uyuyor. Yani ben de gidebilir miyim? Derslerin, işin, programın için bir sakıncası yoksa gidebilirsin. Aslan anacığım benim. Hem babaannemle babanı da görmüş olursun. Veda Ayşegül'e dedim ama o anda işim aklıma geldi. Umarım cumartesiye rastlamıyordur diyerek bir koşu mutfaktaki takvime koştum. Ah neyse ki 10 Kasım hafta içine geliyordu. Hoş hafta sonuna denk düşseydi önceden haber verip izin alabilirdim. Ah bu akşam televizyonda hem de haberlerde çok komik bir olay izledik. Trafik denetiminde alkollü sürücüleri yakalıyorlardı. Adam akıllı sarhoş olduğu her halinden belli olan bir adama soruluyorlardı. Alkollü gün araba kullanır mısınız? Ne münasebet diye yanıtlıyordu dili dönerek. Ben asla alkol alırken araba kullanmam. Dururum, içerim ve yoluma devam ederim. Annemle 2 saat güldük. Annem aslında bu gülünecek değil, ağlanacak bir durum dedi. Ve Cüneyt bu akşam da aramadı. 15 Ekim Perşembe. Bugün artık ne olacaksa olsun dedim ve onu aradım. Oo, Sara nerelerdesin? Ben buradayım. Ya sen nerelerdesin dedim en havalı sesimle. Kavgacı olmamaya, neşeli, şakacı bir tavır takınmaya karar vermiştim. Malum erkekler neşeli kızları severler. Seni hep arayacaktım ama bu dershane ve okul arasında zaman uçup gidiyor. Haklısın, benim de durumum aynı. Ayrıca bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de işe girdim. Ne garip. Aynen annemin babamla konuşurkenki tavrına bürünü vermiştim sanki. Sahi mi Sera? Etkilenmiş bir hali vardı. Küçük oyununu mu sürdürdün? Evet, bir turizm acentesine girdim. Hafta sonları çalışıyorum. Müthişsin. Peki ne yapıyorsun orada? Gelen turistleri havalanından alıp otellerine bırakıyorum. Filan. Bazen de telefonlara bakıyorum. Bu kadarcık yalandan kim ölmüş? Ayrıca yemin etsem başım ağrımaz. Bayan Mel'le gerekirse havaalanına göndereceklerini söylemedi mi? Kıh. Cüneyt'in ıslığı kulağıma ulaştı. Takdir belirten bir ıslıktı bu. Numaramı yapmıştım. Sende ne var ne yok diye sordum. Onun o sıradan öğrenci yaşamını vurgulamak istercesine hiç diyerek içini çekti. Sıkıntılı bir hali var gibime geldi. 10 Kasım'da Ankara'ya gideceğiz. Hepsi bu. Deme diye kendimi tutamayıp bağırdım. Siz de mi Ankara'ya geliyorsunuz? Evet, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler 10 Kasım'da Anıtkabir'e gidecekler. Biz de katılmak istediğimizi idareye bildirince okul bu geziyi düzenledi. Ben de geliyorum dedim sevinçle. Sahi mi Sara? Evet, ama doğrusunu söylemek gerekirse bu fikir Mualla Hanım'ın. Keşke biz de sizler gibi kendimiz düşünebilseydik. Bu yıl 10 Kasım'ı daha değişik biçimde analım dedi ve bu fikri ortaya attı. Herkes çok hevesli. Kesin Ankara'da görüşebileceğiz. Ay evet Cüneyt, ne güzel değil mi? Evet, gerçekten de öyle. Sesinde bir keyifsizlik vardı sanki. Neyin var diye sordum. Nasıl yani? Keyifsiz gibisin. Bir şey canın mı sıkıldı? Yok canım, nereden çıkarıyorsun bunu? Ders bir laf atmamak için kendimi zor tuttum. Biz onunla ilgileniyor, hatırını soruyoruz. Beyimiz bizi paylıyor. Telefonda kavga etmesi dedim kendi kendime. Nasıl olsa onu Ankara'da göreceksin. O zaman rahat rahat yüz yüze konuşursun. Üşüttüm galiba diye devam etti Cüneyt. Sen kafayı üşütmüşsün oğlum dememek için tüm irademi kullandım. Hastalandıysan seni ben mi hasta ettim ki bana tersleniyorsun? Her tarafım kırılıyor. Beter ol dedim içimden. Belki de sesim bu nedenle keyifsiz çıkmıştır diye bu kez alttan aldı. Ha şöyle adam gibi konuş. Geçmiş olsun dedim ve ekledim. Hadi ben artık kapatayım. Sen de kendine iyi bak. Sağ ol Sara. Ankara'da da görüşürüz. Ne Ankara'da görüşürüz mü demişti. Ankara'ya gitmeye neredeyse bir ay daha var. Hadi bilemedin 3 hafta. Yani bu tam 3 hafta süresince beni aramayacağın anlamına mı geliyordu? Telefonu kapadığımda bir huzursuzluk vardı içimde. Cüneyt nasıl desem soğuk değildi ama uzaktı. İçim üşüdü. Resmen içim üşüdü. Ellerim buz gibiydi. Sanki Cüneyt parmaklarımın arasından akıp giden kum tanecikleri gibi hayatımdan kayıp gidiyordu. Ve ben bunu önlemek için hiçbir şey yapamıyordum. O benim Cüneyt'im olsaydı şu yeni işimle ilgili olarak ne kadar sevinir, beni nasıl içten kutlardı. Oysa sanki sıradan bir arkadaşıymışım gibi işin içine hiçbir duygu katmadan sadece sorular sormuştu. İnsanı sarıp sarmalayan o sıcak ilgiyi yitirmek meğer ne kadar zormuş. Kendimi güvenli yuvasından asılmış bir kuş gibi hissediyorum. Ağlamak istiyorum, hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Oysa acım öyle taşlanmışçasına içimde düğüm düğüm ki ağlayamıyorum bile. Çok üzgünüm kiracılarcığım, çok. Yazmak bile istemiyorum. Sadece yatağıma sığınıp yorganı başıma çekmek ve kendi kendime kalmak istiyorum. Acımla baş başa olmak istiyorum.